Geçmişten Sonsuzluğa 2. Cilt Bölüm 32 Manasşe ve Yoşiya. Yahuda Krallığı, Hizkıya'nın döneminde Manasşe'nin kötü yönetiminden ötürü tekrar çöküntüye uğradı. Allahsızlık aldı yürüdü. Birçok kişi putperestliğe kapıldı. Ancak Manasşe Yahudalılarla Yeruşalim'de yaşayanları öylesine yoldan çıkardı ki, Rab, bin İsrail halkının önünde yok ettiği uluslardan daha çok kötülük yaptılar. 2. Tarihler 33, ayet 9. Önceki kuşakların görkemli ışığı, batıl inançların ve yanılgıların karanlığıyla örtüldü. İğrenç kötülükler baş gösterdi ve bunlar hızla yayıldı. Zulmün ve eziyetin haddi hesabı yoktu. Her türlü iyilikten nefret ediliyordu. Adalet çarpıtıldı, zorbalık galip geldi. Ancak kötülüğün hüküm sürdüğü bu dönemde Allah'ın ve doğruluğun tanıkları da yok değildi. Hizkiya'nın devrinde Yahuda'nın güvenlik içinde geçtiği zorlu deneyimler, yaygın günaha karşı birçok insanda sağlam bir karakter yaratmıştı. Bu insanların gerçeğe ve doğruluğa ilişkin tanıklıkları Manasşe'nin ve diğer yetkililerin öfkesini uyandırdı. Bu yöneticiler kendilerini onaylamayan her insanı susturarak kötülüklerini pekiştiriyorlardı. Manasşe, Rabbin gözünde kötü olanı yaparak Yahudalıları günaha sürüklemekle kalmadı, Yeruşalim'i bir uçtan öbür uca dolduracak kadar çok sayıda suçsuzun kanını döktü. 2. Krallar 21, ayet 16. İlk düşenlerden biri, Yahve'nin atanmış habercisi olarak Yahuda'da yarım yüzyıl boyunca duran Yeşaya'ydı. Daha başkaları alaya alınıp kamçılandılar, hatta zincire vurulup hapsedildiler. Taşlandılar, testereyle biçildiler, kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu ve keçi derileri içinde dolaştılar, yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, kötü muamele gördüler. Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp durdular. İbraniler 11, ayet 36-38. Manasşe'nin devrinde zulüm görenlerin bazıları azar ve yargı bildirilerini iletmekle görevlendirilmişlerdi. Peygamberler şöyle dediler. Yahuda kralı Manasşe, bu iğrenç işleri yaptığı, kendisinden önceki Amorlulardan daha çok kötülük ettiği, putlar dikerek Yahudalıları günaha sürüklediği için İsrail'in Allah'ı Rab, Yeruşalim'in ve Yahuda'nın başına öyle bir felaket getireceğim ki, duyanların hepsi şaşkına dönecek diyor. Sağ kalanları terk edeceğim ve düşmanlarının eline teslim edeceğim. Yeruşalim halkı yağmalanıp ganimet olarak götürülecek. 2. Krallar 21, ayet 11-14. Ne var ki Rab, kendisini garip bir ülkede yönetici olarak tanıyanları tümüyle bırakmaz. Onlar büyük bir sıkıntıdan geçebilirler ama Allah belirlediği zamanda ve şekilde onları özgürlüğe kavuşturacaktır. Bütün yürekleriyle Allah'a güvenenler sağlam bir sığınağa kavuşacaklardır. Peygamberler uyarılarını ve öğütlerini sadık bir şekilde sürdürdü. Manasşe'ye ve halkına korkusuzca seslendiler. Ne var ki sözleri hor görüldü. Sapkın Yahuda bunlara kulak asmıyordu. Rab halkın tövbesizlikte dayatmaları durumunda başlarına neler geleceğini göstermek amacıyla krallarının Asurlu askerlerin eline düşmesine izin verdi. Rab Asur kralının ordu komutanlarını onların üzerine gönderdi. Manasşe'yi tutsak alıp burnuna çengel taktılar. Tunç zincirlerle bağlayıp Babil'e götürdüler. Ne var ki Manasşe sıkıntısında Allah'ı Rab'be yakardı ve atalarının Allah'ı önünde son derece alçak gönüllü davrandı. Rab'be yalvarınca Rab yakarışını, duasını duydu ve onu yine Yeruşalim'e, krallığına getirdi. İşte o zaman Manasşe, Yahve'nin Allah olduğunu anladı. 2. Tarihler 33, ayet 1113. Ne var ki geç gerçekleşen bu tövbe, krallığı yılların putperest alışkanlıklarının çürütücü etkilerinden kurtaramadı. Birçokları tökezlediler ve bir daha kalkmayacak şekilde düştüler. Manasşe'nin ölümcül sapkınlığıyla hayatı kararanlar arasında 22 yaşında tahta çıkan kendi oğlu da vardı. Kral Amon'la ilgili şöyle yazılmıştır. Babasının yürüdüğü yollarda yürüdü. Aynı putlara taptı ve hizmet etti. Atalarının Allah'ı Rabbi terk etti. Onun yolunda yürümedi. 2. Krallar 21, ayet 21-22. Rabbin önünde alçak gönüllülüğü takman, babası Manasşe'nin tersine giderek suçunu artırdı. Ancak kötü yürekli kralın uzun süre hüküm sürmesine izin verildi. Küstah aymazlığı nedeniyle tahta çıktıktan 2 yıl kadar sonra saray görevlileri tarafından öldürüldü. ülke halkı Amon'a düzen kuranların hepsini öldürdü. Yerine oğlu Yoşia'yı kral yaptı. İkinci tarihler 33.2.23,25. Tahta geçen Yoşia 31 yıl hüküm sürecekti. İmanlarını pak tutanlar, krallığın çöküşünün son bulacağını umut etmeye başladılar. Çünkü yeni kral, her ne kadar 8 yaşında olsa da Allah'tan korkuyordu. Yoşia, Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un biitiğin yollarını izledi. 2. Krallar 22, ayet 2. Kötü yürekli bir kraldan dünyaya gelmesine, babasının yolunda yürüme ayartısına ve onu doğru yola yöneltecek danışmanların azlığına rağmen Yoşia, İsrail'in Allah'ına sadık kaldı. Geçmiş kuşakların yanılgılarından ders alarak babasının ve büyük babasının düştüğü günaha düşmek yerine doğru olanı seçti. Ne sağa ne de sola döndü. Güven gerektiren bir konumu işgal ettiğini bilerek İsrail'in yöneticileri için verilen buyruklara bağlı kalmaya kararlıydı. Söz dinlediği için Allah onu onurlu bir hizmetçi olarak kullandı. Yoşia, hüküm sürmeye başlamadan yıllar önce Yahuda'nın sadık insanları Allah'ın eski İsrail'e verdiği vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorguluyorlardı. Geçmiş yüzyılların sapkınlığı kuvvetli bir birikim oluşturmuştu. 10 oymak imansızların arasına dağılmıştı. Geriye Yahuda ve Benyamin oymağı kaldıysa da bunlar ahlaksal ve ulusal bir yıkımın eşiğinde duruyorlardı. Peygamberler Süleyman'ın tapınağının ve ulusal büyüklüklerinin merkezi olan güzel kentlerinin tümüyle yıkılacağını önceden bildirmeye başladılar. Allah kendisine güvenenleri özgürlüğe kavuşturma tasarısından vazgeçiyor olabilir miydi? Allah'a sadık kalanlar, doğru kişilerin uzun süredir zulüm görmelerine ve kötülerin göze çarpan zenginliklerine tanık olmalarına rağmen daha iyi günlere ilişkin umut duyabilirler miydi? Bu kaygı verici sorular Habakuk peygamber tarafından dile getirildi. Kendi günlerinde Rabbe sadık olanların durumunu gören peygamber yüreğindeki yükü şöyle ifade etti. Ya Rab, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım, beni duymuyor musun? Zorbalık var diye haykırıyorum sana ama kurtarmıyorsun. Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun? Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı? Nereye baksam şiddet ve zorbalık var. Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor. Bu yüzden yasa işlemez oldu. Bir türlü yerini bulmuyor hak. Kötüler doğruları kıskaca almış ve böylece adalet saptırılıyor. Habakuk 1, ayet 2-4. Allah sadık çocuklarının feryadına karşılık verdi. Seçtiği sözcüsü aracılığıyla kendisine sırt çevirerek imansızların ilahlarına tapınanları cezalandırmaya kararlı olduğunu gösterdi. Geleceği sorgulayanlar daha hayattayken Allah dünyanın önde gelen uluslarının işlerini mucizevi olarak biçimlendirecekti. Korkutucu ve dehşet verici bir ulus olan Kıldaniler Yahuda ülkesini Allah'ın kamçısı gibi vuracaklardı. 7. ayet. Yahuda'nın önderleri ve halkın en seçkinleri Babil'e sürülecekti. Yahuda kentleri, köyleri ve tarlaları yakılıp yıkılacak, hiçbir şey esirgenmeyecekti. Bu korkunç yargıda bile Allah'ın tasarısının bir şekilde halkın arasında yerine geldiğine inanan Habakuk, Yahve'nin isteğine boyun eğdi. ''Ya Rab, kutsal Allah'ım, öncesizlikten beri var olan sen değil misin?'' dedi. İmanı sayesinde o anın gözle görülen koşullarını aşarak Allah'ın sevgisinin sadık çocuklara verdiği değerli vaatleri gördü. ''Biz ölmeyeceğiz.'' 12. ayet. Bu iman duyurusuyla birlikte hem kendisinin hem de her inanan İsrail'inin davasını merhametli Allah'ın ellerine bıraktı. Habakuk'un güçlü imanla ilgili tek deneyimi bu değildi. Bir keresinde gelecek hakkında derin düşünürken şöyle dedi. Nöbet yerinde, gözcü kulesinde durayım, bakayım Rab bana ne diyecek, yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim. Şöyle yanıtladı Rab. Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz. Öyle ki herkes bir çırpıda okusun. Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları, gecikmeyecek, er geç gerçekleşecektir. Bakın şu övüngen kişiye, niyeti iyi değildir. Ama doğru kişi bana olan imanla yaşayacaktır. Habakuk 2, ayet 1-4. Zorlu sınav günlerinde Habakuk'u, kutsal ve doğru kişileri güçlendiren iman, günümüzde Allah'ın topluluğunu da aynı şekilde desteklemektedir. Mesih'e inanan, en karanlık saatlerde ve en zor koşullarda bütün ışığın ve gücün kaynağı olan Rab'be bağımlı kalabilir. Allah'a iman yoluyla imanlının ümidi ve cesareti gün be gün içinde yeşerebilir. Allah'ın hizmetinde ümitsizliğe, kararsızlığa ve korkuya gerek yoktur. Rab, kendisine güvenenlerin en büyük beklentilerinden daha fazlasını yapacak güçtedir. Allah böylelerine, çeşitli gereksinimlerine uygun düşen bilgeliği verecektir. Elçi Paulus, ayartılan kişiler için Allah'ın etkili sağlayışına tanıklık etmektedir. Kendisine tanrısal bir güvence sağlanmıştır. Ama o bana dedi ki, lütfum sana yeter, çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. Büyük denenmelerle karşılaşan Paulus şöyle karşılık vermiştir. İşte, Mesih'in gücü üzerimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. 2. Korintiler 12 ayet 9-10. Peygamberlerin ve elçilerin tanıklık ettikleri imanı beslemeli ve geliştirmeliyiz. İman Allah'ın vaatlerine dayanır. Allah'ın belirlediği zamanda ve biçimde özgürlük vermesini bekler. Peygamberlik sözü, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in, kralların kralı, Rablerin Rabbi olarak yücelik içinde dönüşüyle tamamlanacaktır. Bekleme süresi uzun görünebilir. Kişi, cesaret kırıcı koşulların etkisi altında ezilebilir. Güven duyulan birçok kişi bu yolda yürürken düşebilir. Ama bizler de eşi benzeri görülmemiş sapkınlık döneminde Yahuda'yı yüreklendirme gayreti gösteren peygamberle birlikte güven içinde duyurabiliriz. Rab, kutsal tapınağındadır. Sussun bütün dünya o onun önünde. Habakkuk 2, ayet 20. Sevinç getiren bildiriyi unutmayalım. Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları. Gecikmeyecek, er geç gerçekleşecektir. Doğru kişi bana olan imanla yaşayacaktır. 3-4 ayetler. Ya Rab, şimdiye dek yaptıklarını duydum ve ürperdim. Günümüzde de aynı şeyleri yap, Ya Rab. Herkes bilsin neler yapabildiğini. Öfkeliyken merhametini anımsa. Allah, Teman'dan, kutsal Allah, Paran Dağı'ndan geldi. Görkemi kapladı gökleri, oğuğa sunulan övgüler dünyayı doldurdu. Güneş gibi parıldıyor, elleri ışık saçıyor. Gücünün gizi ellerinde, yayılıyor salgın hastalıklar önü sıra, ardı sırada ölümcül hastalıklar. Duruşuyla dünyayı sarstı, titretti ulusları bakışıyla. Yaşlı dağlar darmadağın oldu. Dünya kurulalı beri var olan tepeler ona baş eğdi. Allah'ın yolları değişmezdir. Kendi halkını, seçtiğin ulusu kurtarmaya geldin. Kötü soyun başını ezdin. Soydun onu tepeden tırnağa. Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağılları, sığır kalmasa da ahırlarda, ben yine Rab'le sevineceğim. Kurtuluşumun Allah'ıyla sevinçten coşacağım. Rab, Yahve gücümdir benim. Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir. Aşırtır beni yükseklerden. Habakkuk 3, ayet 2 ila 6, 13, 17 ile 19. Habakkuk parlak ve zaferli bir gelecekle birlikte şu anki yargının bildirisini veren tek kişi değildi. Yoşiya'nın devrinde Rabbin sözü Sefanya'ya geldi. Devam eden sapkınlığın sonuçları açıkça belirtildi ve bununla birlikte Mesih'e iman edenlerin yüce geleceğine dikkat çekildi. Sefanya'nın Yahuda'nın üzerine gelecek yargı ile ilgili peygamberlikleri, Mesih'in ikinci gelişinde tövbesiz dünyayı bekleyen yargılarla eşit güçtedir. Rabbin büyük günü yaklaştı. Yaklaştı ve çabucak geliyor. Dinleyin, Rabbin gününde en yiğit asker bile acı acı feryat edecek. Öfke günü o gün. Acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, karanlık, bulutlu, koyu karanlık bir gün olacak. Surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı savaş borularının çalındığı, savaş naralarının atıldığı gündür. Sefanya 1, ayet 14 ila 16. İnsanları öyle bir felakete uğratacağım ki, körler gibi nereye gittiklerini göremeyecekler. Çünkü bana karşı günah işlediler. su gibi akacak kanları, bedenleri yerde çürüyecek. Rabbin öfke gününde altınları da gümüşleri de onları kurtaramayacak. Rabbin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek. Rab, ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak. 17-18. Ayetler. Ey utanmaz ulus! Toparlan! Hakkınızda ferman çıkmadan, gün saman ufağı gibi geçip gitmeden, Rab bin kızgın öfkesi üzerinize dökülmeden, Rabbin öfke günü gelmeden toparlan. Ey Rabbin ilkelerini yerine getirenler! Ülkedeki bütün alçak gönüllüler, Rab'be yönelin. Doğruluğu ve alçak gönüllülüğü amaç edinin. Belki Rabbin öfke gününde kurtulabilirsiniz. Sefanya 2, ayet 1-3. Sizi ezenlerin tümünü cezalandıracağım o gün. Düşkünleri kurtaracak, sürgünleri toplayacağım. Utanç içinde kaldıkları bütün ülkelerde onları yüceltip onurlandıracağım. O zaman sizi toplayıp yurdunuza geri getireceğim. Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak, dünyanın bütün halkları arasında yüceltip onurlandıracağım. Sefanya 3, ayet 19-20. Ey Siyon halkı! Ezgiler söyle! Ey İsrail! Haykır! Yürekten sevin! Sevinçle coş! Ey Yeruşalim halkı! Rab senin cezanı kaldırdı. Kovdu düşmanlarını. İsrail'in kralı Rab seninle. Korkma artık kötülükten. O gün Yeruşalim'e denecek ki, korkma ey Siyon! Gevşemesin ellerin! Allah'ın Rab, o güçlü kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için. Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak. 14 ile 17 ayetler.